Mutluluk. Zülfü Livaneli. 8. kaset 2. yüz. Sayfa 298. Ama hiçbir şey olmamıştı. Adamla kız çok sessiz bir şekilde tekneye binmişlerdi ve sonra ikisi de kendi kameralarına gitmişlerdi. Acaba bu ne anlama geliyordu? Kıza ve adama karşı korkunç bir öfke duyuyordu. Çünkü ikisi bir olmuş, kendisini aşağılıyorlar, alay ediyorlardı. Şortu ilk giydiği gün katıla katıla gülmüşlerdi. Dağların ve gecenin hakimi koskoca komando Cemal bunların maskarası mı olacaktı? Öfkesinin çok yoğunlaşması halinde üstüne aldığı görevi yerine getirip kızı öldürebileceğini aklı kesmişti. Önce trendeki tanıklar, sonra da İstanbul'daki kargaşa aklını karıştırmış, galiba kızın hasta ve gariban görüntüsü de bir parça yüreğini yumuşatmıştı. Ama o bir askerdi. Böyle şeylere pabuç bırakmaması gerekiyordu. Şimdi kız adamla bir olmuş, onun arkasından dolaplar çevirdiği için ölüme yaklaşıyordu. Hem de o alkolik hoca bozuntusuyla beraber. Gece rüzgar dönmüş ve yandan vurarak tekneyi sallamaya başlamıştı. Halatlar gıcırdıyordu. Profesör yatağında utanç ve üzüntü içinde yatıyor, kızın geçirdiği büyük şoka sebep olduğu için suçluluk duygusundan kurtulamıyordu. Kendisini bu duygudan kurtarmak için "sana ne oluyor lan hayta profesör" diye düşünmeye çalıştı. Elin kızından sana ne? Amcası düzmüş, sonra başından atmışsa senin bunda ne günahın var? Eskisi gibi hergele, acımasız ve alaycı olabilmek için her türlü gayreti gösteriyordu. Amma da sübyancıymış herif. Kim bilir garibanın ne kadar canını yakmıştır. Ama bütün gayretlerine rağmen kızın sarsılan narin omuzları ve ince bedeninin çektiği büyük acı gözlerinin önünden gitmiyordu. Niye bu kadar merhamet duyuyordu acaba? Yoksa bu kız ömrü boyunca aradığı değişimi sağlıyor ve onu başka bir kişi mi yapıyordu? Hani eskiden hep alay ettiği, dürüst ve merhametli olmaya çalışan kişilerden biri. Yani bir aptal. Amca dediği Cemal'in babasıydı ama herhalde oğlanın bundan haberi yoktu. Kızın Cemal'den korkusunu, hiç konuşmamalarını, aralarındaki buz gibi havayı ve gerginliği düşündü. Niçin beraber seyahat ediyorlardı? Cemal kızı kaçırmış mıydı? Kaçırdıysa niye böyle sert ve tehdit edici bir şekilde davranıyordu? Derken bir anda zihni aydınlandı ve her şeyi anlayıverdi. Şimdi taşlar yerli yerine oturuyordu işte. Heyecanlandı, yüreği küt küt atmaya başladı. Demek ki teknesinde bir cinayet işlenecekti. Bu hale düştüğüne inanamadı. Töre cinayetlerini ve aile meclisi kararıyla öldürülen kızların hikayelerini hatırladı. Bunları hep gazetede okur ve kendisine dünyadaki en uzak gerçeklik olarak algılardı. Bir gün gelip kendisinin de bu işlere karışacağını söyleseler inanması mümkün değildi. Eskiden sadece Doğu Anadolu'da oluyordu böyle şeyler. Uzak, çok uzak yerlerde. Doğu'nun kuytu ve ulaşılmaz bölgelerinde. Muhtarın oğluyla kavaklıkta konuşurken görüldü diye aile meclisi kararıyla boğulan kızlar ya da intihara zorlananlar. Ama son yıllardaki göç dalgası Doğu'nun bütün kadim gelenekleriyle birlikte töre cinayetlerini de İstanbul'a taşımıştı. Genç kızlar ya viyadüklerden atılıyor, ya kurşunlanıyor ya da iple boğuluyorlardı. Hem de en yakın akrabaları kardeşleri tarafından. Böyle haberler okuduğu zaman en çok kızların annelerini merak ediyordu. Bir kadın doğurup emzirdiği kızının ölümüne nasıl razı olabiliyordu acaba? Yoksa çaresiz mi kalıyorlardı? Gazetelerde sık sık Türkiye'deki uygulamaları eleştiren yazılar çıkıyordu. Namus cinayeti işleyenler eğer yakalanırsa Türk Ceza Kanunu'nun taammüden adam öldürmeyi kapsayan 450. maddesinden hüküm giymeleri gerekiyordu. Bu suçun cezası da idamdı. Ama hakimler 59. maddeye göre takdir yetkilerini kullanıyor ve cezayı hafifletiyorlardı. Zaten infaz yasasıyla hapiste geçirecekleri süre azalıyor ve sık sık çıkarılan af yasalarıyla da serbest kalıyorlardı. Yani adalet töre cinayeti işleyenlere anlayış gösteriyor ve onları koruyordu. Paris'te antropoloji profesörü olan arkadaşı Altan kendi başından geçen garip bir olay anlatmıştı. Bir gün Kolmar Mahkemesi'nden davet almış. Bir kadın yargıç kendisini danışman olarak dinlemek istiyormuş. Konu bir kızın öldürülmesiyle ilgiliymiş. Alman sınırına yakın Kolmar'da oturan bir Türk işçi ailesinin kızları bir Fransız genciyle görüşmeye başlamış. Aile buna karşı çıkmış ve kızı Fransız gencinden ayırmaya çalışmışlar. Kızın direnmesi üzerine aile toplanıp karar almış ve öldürme görevi kızın abisiyle yeğenine verilmiş. Onlar da kızı götürüp otoyol kenarında boğmuşlar. Doktor raporuna göre kızın ölmesi 15 dakika sürmüş. Şimdi bütün aile yargılanıyormuş. Kadın yargıç bu sanıklara Fransızlar gibi davranılamayacağını, onların kültür, gelenek ve adetlerinin farklı olduğunu, Türk geleneklerinde töre cinayetinin o kadar da ağır bir suç olmadığını düşünüyor ve Türk asıllı antropoloji profesöründen bu konuda görüş almak istiyormuş. Altan ise kadına bunun her kültürde ve her zaman bir canavarlık olduğunu, ailenin Türk olmasının cezayı hafifletme sebebi sayılamayacağını anlatmaya çalışmış. Ama sonunda anlamıştı ki kadın yargıç aileyi 20 yıl Fransız hapislerinde bakmak, beslemek yerine memleketlerine göndermek istiyor. Bu insanlar zaten medeni dünyaya ait değil, kendi ülkelerine yollayalım, ne halleri varsa görsünler diye düşünüyor. Gerçi Altan'ın diretmesi sonunda aile Fransa yasalarına göre hak ettiği cezayı almıştı ama Fransız yargıç pek de haksız sayılmazdı. Altan'ın dediği gibi bütün Akdeniz'de namus kavramı kadınların bacaklarının arasındaydı ve bu tür cinayetler hala bağışlanabilir bir suç olarak görülüyordu. Cellat olarak gönderilen Cemal'e müthiş bir öfke duydu. Bundan sonra gözü hep üstünde olacaktı. Kızı korumasına almıştı. Bu genç bedeni ve heyecanlı ruhu kimsenin yok etmesine izin vermeyecekti. Belki de onu evlat edinirdi. Kim bilir? Evet evet, evlat edinirdi. Rüzgar tekneyi iyice sallamaya başlamıştı. Halatlar ve direk gıcırdıyor, kabin bir o yana bir bu yana beşik gibi sallanıyordu. Keşke teknede bir silahı olsaydı. İstanbul'daki kasasında kilitli duran Colt Piton marka Magnum tabancasının yanına almamakla aptallık etmişti. Bu düşüncelerden dolayı paniğe kapıldı, boğulacak gibi oldu ve hemen kalkıp kendisini yukarı attı. Ay battığı için deniz karanlıktı şimdi. Rüzgar uğulduyordu ama demir taramamıştı. Tekne bağladıkları gibi sapasağlam duruyordu. Demek ki gece yarısı bir şey yapmasına gerek yoktu. Meryem bir kapının açıldığını ve birinin telaşla güverteye fırladığını duymuştu ama hangisi olduğunu bilemiyordu. Profesör mü çıkmıştı yoksa Cemal mi? Biraz sonra kapısının hafifçe vurulduğunu duydu. Belli belirsiz bir tırmalama gibiydi. Kalkıp açtı. Profesör, sesleri duydum ve uyuyamadığını anladım diye fısıldıyordu. Belli ki Cemal'i uyandırmaktan çekiniyordu. Ben de uyuyamıyorum. Gel açık havaya çıkalım. Meryem adamı izledi. Güverteye çıktılar. Serin rüzgar Meryem'i ürpertti. Ayva tüylerini diken diken etti. Profesör oralarda bulduğu bir anorağı onun omuzlarına koydu. Eski giysilerini sırtına geçirdiğini ve başını örttüğünü fark etmemiş gibi davranıyordu. Profesör, benim sana hiçbir kötülüğüm dokunmaz Meryem dedi. Bunu biliyorsun değil mi? Meryem evet anlamında başını salladı. Bir baba gibi. Buna da inanıyor musun? Meryem yine başını salladı. Bunun üzerine profesör rahatladı. Beni yanlış anlamandan korktum dedi. Bu yüzden gözümü kırpmadım. Bir de sana söylemek istediğim bir şey var. Artık kasabadan ve o insanlardan çok uzaktasın. Sana kimse bir şey yapamaz. Kılına dokunamazlar. Meryem usulca, ya Cemal diye fısıldadı. Cemal de dokunamaz. Bir süre sustular. Konuşacak hiçbir şey bulamıyorlardı. Meryem yüzünü kaldırıp da bakamıyordu. Belli ki ondan sonsuza kadar utanacaktı artık. Çünkü adam en olmadık sırrını biliyordu. Kızı yavaşça kaldırdı, kabine indirdi. Kapıyı kapatmadan önce garip bir şey yaparak Meryem'in eline hafif bir öpücük kondurdu. Bunun üzerine Meryem de onun elini öptü. Profesör kulağına eğildi ve biliyor musun dedi. Karım beni aldatıyor. Sonra kapıyı hafifçe kapatıp kendi kabinine gitti. Cemal onların fısıldaştıklarını duymuş ama sözlerini anlayamamıştı. Gözleri karanlık tavana dikili, neler olduğunu merak ederek sabahı bekliyordu. Portakal çiçeği kokan ev. O geceden sonra Meryem'in neşesi ve sağlığı eskisi gibi olamadı. Sabah yola çıktıklarında üşüyor, anorağa sarınıyor, sık sık midesi bulanıyor ve bembeyaz bir suratla aşağıya koşup kusuyordu. Cemal, Meryem'in eski giysilerini giymiş oluşuna ve bu hallerine bir anlam veremiyor, ne olup bittiğini anlamak için dikkat kesiliyordu. Kaç gündür denizde neşeli bir serçe gibi seken kızı deniz tutarı olmuştu. Profesör onun bileğine deniz tutmasına karşı bir bilezik taktı, o andaki bulantısını geçirmesi için de bir dramamin verdi. Yelkenlide müthiş bir tatsızlık vardı. Kimse konuşmuyor, herkes suratını asmış, üstüne düşen işleri yapıyordu. Cemal ile profesör arasındaki nefret de artık elle tutulur hale gelmişti. Profesör düşündü, taşındı ve denizdeki bu sonu gelmez yolculuklardan bir hayır çıkmayacağına karar verdi. Hem de yelkenlide Cemal'e açık bir hedef oluşturuyorlardı. Oğlan çok kuvvetliydi ve dövüşmeyi iyi biliyordu. Pek sanmıyordu ama eğer niyetini bozacak olursa başa çıkmaları mümkün değildi. İkisini de tek eliyle öbür dünyaya gönderebilirdi. Bu yüzden karaya gitmek ve orada hem tekneyi bağlayacakları bir iskele hem de kalabilecekleri bir ev bulmak daha doğru olacaktı. Aslında düşündükçe bunun da akıllıca bir çare olmadığını görüyordu. En iyisi Cemal ile Meryem'i en yakın kıyıya bırakıp ne haliniz varsa görün diyerek dümen kırmaktı ama profesör kızı ölüme terk edemeyeceğini hissediyordu. Turkish Waters kitabını inceledi ve yakınlarda kuytu bir balıkçı köyü olduğunu gördü. Elbette kitapta balıkçı köyü olarak gösterilen liman şimdi bir turist cennetine dönüşmüş olmalıydı. Ve belki bu daha da iyiydi. Dümen kırdı. Rüzgarı arkadan alıyor ve pupa yelken yeni yerleşimlerine doğru gidiyorlardı. Bir burnu döner dönmez karşılarına çıkan koy ve kıyıdaki evler profesörü biraz şaşırttı. Çünkü hiç de beklediği gibi turistik otellerle dolu bir yer gibi görünmüyor, kendi halinde bir balıkçı köyüne benziyordu. İki katlı beyaz evler pembe, beyaz ve mor begonvillerle kaplanmıştı. Asırlık zeytin ve servi ağaçları göze çok hoş görünüyordu. Kıyıya yaklaştıkları zaman bir iki balıkçı lokantası ve önünde derme çatma iskeleler olduğunu gördüler. Profesör tekneyi yanaştırırken buyurun buyurun diye bağıran çıplak ayaklı çocuklar teknenin iplerini bağlıyorlardı. Su zümrüt yeşiliydi. Akıl almayacak kadar sakin ve güzel bir yerdi burası. İskeleden baktıkları zaman kasabanın sandıkları kadar küçük bir yerleşim olmadığını anladılar. Ortalıkta epeyce yabancı turist görünüyordu. İngilizler vardı galiba. Kimi kitap okuyor, kimi Türk kahvesi içiyor, kimi de dev okaliptus ağacının altındaki kahvenin sedirinde kestiriyordu. Kasabanın arkasındaki yeşil tepelerde ellerin bittiği noktadan sonra tarihi kalıntılar başlıyordu. Yarı harap bir antik tiyatro görünmekteydi. Ne huzurlu yerdi burası böyle. Profesör tam aradıkları yeri bulduklarına karar verdi ve tek başına karaya çıktı. Meryem uzanmıştı. Arada bir başını kaldırıp nereye geldiklerine bakıyor, sonra yine uyukluyordu. Cemal de ortalığı seyrediyordu. Profesör tekneyi bağlayan esmer çocuklara teşekkür etti, daha sonra lokantalarına balık yemeye geleceklerini söyledi ve okaliptüs gölgesi altındaki kahveye gitti. Ağaç, üç kişinin ellerini bitiştirerek saramayacağı kadar kalındı ve irilikten neredeyse iki gövdeye ayrılmıştı. Profesör az şekerli bir Türk kahvesi ısmarladı. O sabah saatlerinde zümrüt yeşili denize bakarak açık hava kahvesinde oturmak çok hoşuna gitmişti. Daha önce uğradığı kahvede İngilizce şarkı sözleriyle konuşan mahcup çocuğu düşünüp güldü. Çok matrak bir şeydi doğrusu. Sakallarını kestiği için artık kendisini yabancı turist sanan yoktu. Yelkenli gözünün önündeydi. Oturduğu yerden Meryem'i görebiliyordu. Belli ki azgın yerli turistlerin akın ettiği yerlerden biri değildi bu köy. Yani moda olmamıştı. Böylesi de pek iyiydi doğrusu. Çünkü bir seferinde moda olan kıyı kasabalarından birine gitmek gafletinde bulunmuştu. Cehennem gibiydi ortalık. Küçücük koyda dev yatlar duruyor, havaalanından lüks otellere yolcu getiren deniz uçakları inip kalkıyor, yat sahiplerinin helikopterleri havada dönüyor ve sürat tekneleri suları köpürterek çılgın gibi daireler çiziyorlardı. Ortalıkta Pearl Harbor baskınını hatırlatacak bir hareketlilik vardı. Sahildeki her otel ya da lokantadan ayrı bir müzik duyuluyor ve kulakları sağır edecek disko ritimleri birbirine karışıyordu. o koyda gecelediğinde yolculuğa çıkmanın onu nasıl değiştirdiğini bir kez daha anlamıştı. Eski hayatında onların da sık sık geldikleri ve arkadaşlarıyla birlikte doyasıya eğlendikleri yerlerdi buralar. O zaman kendisini rahatsız etmeyen pek çok şey şimdi gözüne batıyordu. Hem gözüne hem kulağına. Ama Ege kıyılarında kaybolmuş bu köy öyle değildi. Bir huzur köşesiydi. Kıyıda olduğu gibi kahvede de tembel köpekler uyukluyor ve arada bir tek gözlerini açarak gelip geçeni izleyen hayvanlara kimse ilişmiyordu. Hayatın ağır aktığı bir yerdi burası. Bu düşünceleri kahvenin sahibi olduğunu söyleyip hoş geldiniz diyen orta yaşlı adama da anlattı. Adam koyu bir Ege şivesiyle öyle ama buraya da çok gelmeye başlıyorlar gari dedi. Bir iki seneye kadar dola. Profesör adamın kendisini yanlış anladığını fark etti. Köyün tenha olması sanki bir kusurmuş gibi algılıyor ve bir an önce turist olmasını istiyordu. O zaman onların da asfalt yolları, trafik ışıkları, büyük otelleri olabilirdi. Adam para kazanmak istiyordu. Bundan doğal ne olabilirdi ki? Profesör adama köyü çok beğendiklerini ve bir süre kalmak istediklerini söyleyip kiralık ev olup olmadığını sordu. Adam oralarda kiralık boş ev olmadığını ama köyün öteki ucundaki eski bir evi İstanbul'dan gelen emekli bir büyükelçinin aldığını ve bazen evini kiraya verdiğini anlattı. Başka yer bulsalar bile rahat edemezlerdi. En uygunu büyükelçinin eviydi ama adam biraz tuhaftı. O kadarına katlanacaklardı artık. Profesör bu tuhaf büyükelçiyi merak etti. Bunun üzerine kahvecinin oğlu önüne düştü ve onu eve götürdü. Ev koyun öteki ucundaki en son yerleşimdi. Geniş bir portakal bahçesinin içinde basit bir taş yapıydı bu. Çiçeğe durmuş yediveren portakal ağaçları muhteşemdi doğrusu. En az 500 ağaç vardı ve havaya öyle kışkırtıcı bir koku salıyorlardı ki insanın başı dönüyor, bayılacak gibi oluyordu. Portakal bahçesinin etrafı rüzgarı kesmesi için kalın servilerle çevrelenmişti. Bahçe doğrudan doğruya denize açılıyordu. Kıyıya çok yakın bir yerdeki dev zeytin ağacı profesörün dikkatini çekti, sonra da iskeleyi gördü. Derme çatma, titrek bir ahşap iskeleydi. Eğer suyun derinliği el verirse tekneyi oraya bağlayabilirdi. Bu konuda da umutluydu çünkü kahvenin önündeki su derinliği tamamdı. Evin yanından dolaşıp ön bahçeye girdiklerinde kendilerine sus işareti yapan bir adamla karşılaştılar. Ak saçları dikkatlice taranmış, iyi giyimli, düzgün yüzlü, ince bir adamdı bu ve görkemli bir servi ağacının yanında yere eğilmişti. Bir eliyle onlara sus işareti yapıyor, arkasından sessizce yanına gelmelerini işaret ediyordu. Kahvecinin çırağı dönüp gitti. Profesör ses çıkarmaya korkarak ve parmaklarının ucuna basarak adama doğru yürüdü. Emekli büyükelçi olduğunu tahmin ettiği adam avucunda çok küçük bir serçe yavrusu tutuyordu. Yavru değil uçmak, gözlerini bile açacak durumda değildi. Küçük kanatlarını çırpamıyordu. Büyükelçi yavruyu itinayla bahçe duvarının üstüne yerleştirdi ve geri çekildiler. Biraz uzaklaşınca yaşlı adam profesöre "Servi ağacında serçe yuvaları var," dedi. "Bu yavru düşmüş." Anası acı acı çığlık atıyordu. "Şimdi onu anasının babasının görebilecekleri bir yere yerleştirdim. Bakalım durumu anlayacağız. Acaba yavru yanlışlıkla yuvadan mı düştü yoksa onu attılar mı zalimler?" Profesör de alçak sesle "Peki yuvadan attılarsa ne yapacaksınız?" diye sordu. "Eve alıp besleyeceğim. Desenize kaderi değişecek." "Evet," dedi büyükelçi ve sonra ona ilk kez alıcı gözüyle baktı. "Siz de kimsiniz?" Profesör kendisini tanıttı. Büyükelçi daha önce adını duymamıştı ve yanındaki iki kişiyle birlikte kalacak bir yer aradıklarını söyledi. Büyükelçi, "Olabilir ama," dedi, "bu evde kalmanın kuralları var." "Söyleyin," dedi profesör. "Bu evde televizyon yoktur ve hiçbir zaman getirilemez. Radyo da yoktur, eve gazete sokmak da yasaktır. Hele politika konuşmak asla hoş görülemez. Moda şarkılar söylenemez, ünlülerden söz açılamaz, futbol takımı tutulamaz. Maç sonuçları alınamaz. Aptallar ülkesinin bu evin içine sızmasına izin verecek hiçbir davranışa izin verilmez." Profesör şaşırdı. "Aptallar ülkesi mi?" "Evet, Aptallık bu memlekette o kadar yaygın ki kapıyı pencereyi sıkıca kapamazsan havayla bile içeri girer. Dünyanın en bulaşıcı hastalığıdır aptallık. Profesör, peki dedi, hiç böyle büyükelçi görmemişti. Öyle olsun, kira ne kadar? Ne verirseniz. Nasıl ne verirsem? Öyle işte, paraya ihtiyacım olduğunu saklamıyorum. Çünkü portakallar artık masrafını bile kurtarmıyor. Washingtonlar ve Yafalar dururken bizim buraların çekirdekli portakalına kimsenin yüz verdiği yok. Oysa hepsinden daha kokulu ve tatlı. Neyse, bu yüzden arada bir kiracı alırım buraya. Herkes gücü neyse o kadar verir. Siz zengin birine benziyorsunuz. Çok verin. Ne kadar çok? 1-2 milyon dolar verin. Bu cevap üzerine profesör, büyükelçinin gerçekten de söyledikleri gibi tuhaf olduğuna karar verdi. Ama bu durum hoşuna gitti. Adamdan müthiş bir ironi ve enerji yayılıyordu. Siz sahiden de söyledikleri gibi tuhaf bir adammışsınız dedi. Büyükelçi güldü. Daha sonra profesör iskeleyi kontrol etti ve suyun yeterince derin olduğuna karar verdi. İnce kumlu sahilde 10 dakika yürüyerek tekneye döndü. Meryem hala yatıyordu. Cemal'e usturmaçaları içeri almasını ve ipleri çözmesini işaret etti. Sonra motorla hafifçe kayarak yeni evlerine doğru gittiler. Bahçe denizden de harika görünüyordu doğrusu ve yediveren portakal çiçeklerinin iç bayıltıcı, sarhoş edici kokusu oralara kadar geliyordu. Kokuyu duyan Meryem bile başını kaldırıp baktı. Sonra gördükleriyle ilgilenmeden yine yattı. Büyükelçi bu kez evin içindeydi ve çok üzgün görünüyordu. Loş salonda eski bir koltuğa oturmuş, suratını asmıştı. Profesör ona ne olduğunu sordu. Niye bu kadar ani bir değişiklik yaşamıştı? Gözleri dolu dolu olan adam, "Yavru serçeye ne oldu biliyor musunuz?" dedi. "Ne oldu? Hadi tahmin edin. Annesi babası alıp götürdü." "Hayır. Onu yuvadan attıkları anlaşıldı ve siz onu alıp eve getirdiniz." "Hayır. Ya ne oldu?" "Kedi yavruyu yedi." "Siz ne yaptınız?" "Ben de ateş edip kediyi vurdum. Böylece hem kuş elden gitti hem de kedi." Profesör, "Üzülmeyin sayın büyükelçim," dedi. "Bir kuşla bir kedi yitirdiniz ama 3 dost kazandınız." Söyler söylemez de çok salakça bir laf ettiğinin farkına vardı ama artık çok geç olmuştu. Büyükelçi yüzünde muzip bir anlatımla başını çevirip onlara baktı. Uzun paçalı şortunun içinde iğreti duran Cemal'i, köy giysileri giymiş başı bağlı Meryem'i gördü ve "Bunlar kim?" diye sordu. "Arkadaşlarım." "Bunlar da mı profesör?" "Hayır." "O zaman doçent." "Neyse, bana ne? Odalarınız üst katta. Kurallarımı doçent arkadaşlarınıza da anlattınız mı?" "Tamam, merak etmeyin." Onlar eşyalarını üst kata taşırken de "Biraz önce bana tuhaf birisi olduğumu söylediniz profesör ama," dedi, "siz de en az benim kadar tuhafsınız." "Öyle," dedi profesör, gülümsedi. Adam da güldü ve profesör büyükelçinin hiç de sandığı gibi tuhaf biri değil, aksine çok zeki olduğuna ve kendisiyle oyun oynadığına karar verdi. Belki de kuş ve kedi üstüne anlattıklarının hepsi zalim bir şakaydı. "Oyununuz müthişti," dedi. "Çocuklaşma oyunu mu?" dedi büyükelçi. Akşam portakal ağaçları altındaki masada büyükelçinin daveti üzerine yarı yarıya buz kesilmiş viskiyi içerken ona bu çocuklaşma oyununun ne olduğunu sordu. Büyükelçi güldü. "İnsanların," dedi, "toplumun kendilerine yüklediği bütün ön yargıları ahmakça taşıdıkları bir deve dönemleri vardır. Sonra aslan dönemi gelir. Ön yargılara karşı aslan gibi savaşırlar. Ama bir de bazılarının geçebildiği bir çocukluk aşaması vardır. En üst aşamadır bu. Hayata bir çocuk safiyetiyle bakmak ve oyun oynamak. Her türlü etkiye açık hale gelmek. Yitirilen safiyeti tekrar bulmak. Bu yüzden oyun oynuyorum." Profesör, "Niçeci olacağınız hiç aklıma gelmezdi," dedi. Kadehini kaldırdı. Büyükelçi, "Ama teorinin ancak buraya kadar olan kısmına inanıyorum," dedi. "Üst insan falan saçmalık." Portakal çiçeklerinin kokusu neredeyse ciltlerinden içeriye süzülüyor, gözeneklerinden giriyor ve yüreklerini kaplıyordu. Kokusu denizden gelen iyotunki ile karışan bu portakal çiçekleri, yüzünü okşayan hafif rüzgar ve o baygın kokular içinde dünyanın sonu gibi görünen bu ıssız bahçede buzlu viski içmek bir mucize gibiydi. Profesör böyle bir evde ömrünün sonuna kadar yaşayabileceğini düşündü. Meryem de kalabilirdi ama bu arada Cemal'i herhangi bir şekilde uzaklaştırması gerekiyordu çünkü sinirlerini bozmaya başlamıştı. Bu arada büyükelçi, kızın nesi var diye sordu. Hasta. Nedir hastalığı? Sanıyorum büyük bir ruhi sarsıntı. Bunun için yataktan çıkamıyor. Ana rahmine dönüş isteği, dedi büyükelçi. Profesör William Rye diye ekledi çok bilmiş bir tavırla. Büyükelçi yine güldü. Kendiliğinden bir referans oyunu tutturmuşlardı. Birisi bir söz söylerse öteki bunun kaynağını açıklamak zorundaydı sanki. Niye ruhi sarsıntı geçirmiş? Galiba tecavüze uğramış. Peki ne düşünüyorsunuz? Birkaç gün kendi haline bırakalım. Belki de toparlanır. Daha sonra büyükelçi oğlanın kim olduğunu sordu. Profesör, kızın amcasının oğlu dedi. Askerden yeni gelmiş. Anladığım kadarıyla kızı cezalandırmasını istemişler, yapamamış. Belki de kıza aşık olmuştur. Profesör güldü. İşte bu tam Hollywood klişesi olur dedi. En sıradan senarist bile bu hikayeyi yazmaya cesaret edemez. Büyükelçi de gerçek hayat bazen Hollywood klişelerine rahmet okutacak kadar kiştir dedi. Hatta çoğunlukla böyledir diye cevap verdi. Doğru dedi profesör. Daha sonra büyükelçi Anadolu'da kadınların günahkar, suçlu ve kötü olduğuna dair bir inanç bulunduğunu ve ülkenin ilerlemesine bu görüşün engel olduğunu söyledi. Çünkü toplumun yarısı dışlanıyordu. Profesör, size hak veriyorum ama dedi, Batı kültüründe de kadın suçlu ve günahkar. Nasıl? Evil kelimesini düşünün. Evet, sizce bu kelime Eve'den yani havadan gelmiyor mu? Büyükelçi kaşlarını çatıp bir an düşündü ve galiba haklısınız aziz profesör dedi. Eve, evil yani ilk günah. Çok doğru, bravo. Hiç olmazsa bizde Havva adından türetilmiş kötülük anlamında kelime yok. O gece ikisi de çok sarhoş oldu. Büyükelçi hem viskiyi soğuk içmeyi sevdiği hem de buz koymak görgüsüzlüğüne düşmek istemediği için Johnny Walker şişelerini olduğu gibi buzluğa sokuyor ve yarı yarıya donduruyordu. Profesör adamın ağzından alabildiği bölük pörçük bilgilerden Avrupa başkentlerinde büyükelçilik yaptığını, emekli olduktan sonra karısının öldüğünü ve kendisinin de bu evi alarak yerleştiğini çıkarabildi. Aslında evi değil, portakal bahçesini almış sayılabilirdi. Çünkü taş ev yaşamak için değil, toplanan portakalları sandıklayıp gönderme işlemi için yapılmıştı ama konut olarak kullanılması daha hoş olmuştu doğrusu. Yıllar boyunca devleti temsil ettiğimi sandım diyordu. Sonra kendi kendime devletin beni temsil edip edemeyeceğini sordum. Bir de baktım ki onlar beni temsil edecek dürüstlükte ve düzeyde değil. Bunun üzerine dünyadan elimi eteğimi çekmeye ve buraya gelip anılarımı yazmaya karar verdim. Peki yazdınız mı? Hayır. Çünkü anladım ki bu ülkedeki sorun bilgi ya da anlayış eksikliğinden kaynaklanmıyor. Öğretebileceğiniz hiçbir şey yok. Her şeyi sizden benden iyi biliyorlar ama kötü niyetliler. Bildiklerini okuyorlar. Bu ülkede karar sistemini elinde bulunduranlara hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü halk salak ve saf. Halkın salak olduğu bir ülkedeki demokrasi de diktatörlük ve seçimlerle gelen krallar demektir. Bu yüzden artık ülkeyle bütün bağlarımı kestim. Kimin başbakan olduğunu bile bilmiyorum. Çünkü serçe yavrusu başbakandan daha önemli. Sahi ne oldu ona? Büyükelçi kurnaz kurnaz gülerek gelin dedi. Onu odasına götürdü, bir kafesin içine pamuk bir yatağa yatırmıştı yavruyu. Yanılmamışım diyordu. Yuvadan atmışlar ama ölmesine izin vermeyeceğim. O sırada Meryem üst kattaki loş, küçük pencereli dar odada yatıyor ve bu yabancı yatağı yadırgayarak yarı uyku, yarı uyanıklık halinde çırpınıp duruyordu. Nedense bu yeni ev ona memleketteki bağ evini hatırlatmıştı. Bu yüzden de gözünü kapatıp içi geçer geçmez kendini bağ evinde sanıyor ve üstüne abanan kara sakallı gölgeyi kovmak için var gücüyle havaya tekmeler savuruyordu. Ama gölge ne yapıp ediyor ve bacaklarının arasını kanatıyordu. Bunun üstüne inlemeye başlıyor ve kendi sesine uyanıyor, ter içinde kalmış olduğunu görüyordu. Bir yandan da Zihninin sağlıklı işleyen bir bölümü onu uyarıyor ve İzbede bile bu kadar kötü kalmadığını fısıldıyordu. Olayın üstünden çok geçmişti ve oralardan çok uzaklardaydı. Tam unuttuğunu sanırken ne olmuştu da olayı daha şiddetli, daha içten yaşıyordu. Eskiden olduğu gibi kendisini uyuşturmaya ve bu anıları aklından atmaya çalışıyor, el değmemiş bir çocuk gibi olmaya uğraşıyor ama başaramıyordu. Cemal ise bahçenin bir kenarına çökmüş, iki sarhoş adamı seyrederken içindeki nefretin gittikçe kabardığını ve artık zor zapt edilecek hale geldiğini hissetmekteydi. Öfke boğazından taşıyordu. Bu iki adam anlamadığı bir dilde konuşuyor, gülüyor, belki kendisiyle alay ediyorlardı ve her hallerinden onu adam yerine koymadıkları belli oluyordu. Doğudaki yanaşmalardan, marabalardan, hizmetkarlardan bile daha aşağılık bir mahluk gibi görüyorlardı onu. Oysa onların bu ülkede rahatça yaşamalarını sağlayan Cemal ve arkadaşlarının kahramanlığıydı. Abdullah bu yavşak, alkolik adamları görse mayına basarak ayağını kaybetmesine, gözünü kaybetmesine deyip değmediklerini düşünürdü mutlaka. Cemal'e göre değmezdi. Hele o profesör denilen adam o kadar vatan hainiydi ki tekneye Türk bayrağından daha büyük yabancı bir bayrak asıyordu. Cemal de her gece bayrağın yerini değiştiriyor ve şanlı Türk bayrağını o pijamaya benzeyen lacivert kırmızı bayrağın tam üstüne asıyordu. Profesör ertesi gün bunun denizcilik kurallarına aykırı olduğunu söylüyor ve Türk bayrağını yine eski yerine götürüyordu. O hiç sesini çıkarmıyor ama gece şanlı bayrağı gönderde layık olduğu yere çekiyordu. En büyük kural buydu. Bayrağın namusu için o kadar şehit verdikten sonra hangi denizcilik kuralı onu yabancı bayrağın üstünde dalgalanmaktan alıkoyabilirdi ki? Ertesi sabah bir funduna getirip profesör ve büyükelçiye dağlarda çektirdiği resimleri gösterdi. Resimlerin birinde komando giysileri içinde, palaskası belinde, çapraz fişekliği göğsünde G3 tüfeği havaya doğru kalkmış durumda görünüyordu. Bir tepenin başındaydı. Resim aşağıdan çekilmişti. Arkasında bulutlar görünüyordu ve Cemal başını gururla kaldırmıştı. Ama iki adam resimlere pek aldırmadılar. Şöyle üstün körü bakar gibi yapıp kendisine uzattılar. Ne yaparsa yapsın kendisiyle ilgilenmiyorlardı. Oysa herhangi bir şey söyleseler saatlerce savaş anılarını aktarabilirdi onlara. Eşek ne dedi? 3 gün boyunca rutubetli havada neredeyse yapışkan hale gelen bayıltıcı portakal çiçeği kokularıyla içleri yıkandı. Yalnız buza dönüşmüş viski içen büyükelçiyle profesörün değil, bazen teknede, bazen bahçede vakit geçiren, tembel tembel uyuklayan Cemal'in de başı dönüyordu. Koku, camları açık ama kepenkleri yarı kapalı loş odasında gece gündüz yatan Meryem'i bir merhem gibi sarıp sarmaladı, yaralarını iyi etti. Sanki kepenklerin arasından portakal çiçeği kokusuna bürünmüş bir şefkat sığılıyor ve onu kucağına alıyordu. O yoğun ve bayıltıcı koku bibisinin uğurlu eli gibi başını okşuyordu. Gözünün yarı yarıya araladığı o ender anlarda hayal meyal kelebekler görüyordu. Lacivert kanatlı, sarı benekli kelebekler alnının üstünde uçuyor, yüzüne, saçlarına konuyor ve yorganını kaplıyorlardı. Şefkatli portakal çiçeği kokusu ve lacivert kanatlı kelebekler onu birkaç gün içinde kendisine getirdi. Doğruldu, halsizlikten kırılıyor da olsa profesörün o uyurken getirip bıraktığı yemekleri yedi. Ve bir sabah içinde müthiş bir yaşama coşkusu ve çıldırtıcı bir enerjiyle uyandı. Kana ve tere batmış bir hastalık giysisini üstünden soyarcasına yatağı terk etti. Başında hiçbir ağırlık yoktu, gövdesini hissetmiyordu bile. Kepenkleri açıp içeri gün ışığının dolmasına izin verirken sanki kolları bacakları suda salınıyordu. Sağ taraftaki tepenin ardından kıpkızıl bir güneşin doğuşunu gördü. Servilere yuva yapmış serçeler ötüşüyor da ötüşüyordu. İçi mutlulukla doldu. Başucundaki sandalyenin üstüne beyaz bir elbise asılmıştı. Herhalde profesörün hoş sürprizlerinden birisiydi bu da. Gülümsedi. Tiril tiril yazlık elbiseyi giydi ve aynada çok güzel göründüğünü fark etti. Kendisini hayran hayran süzdü. Göz kırptı, sonra alt kata indi. Ortalıkta kimseler görünmüyordu. Herkes uykuda olmalıydı çünkü daha çok erkendi. Bahçeye çıktı, iskeleye kadar yürüdü. Artık evi gibi benimsediği teknenin sabah serinliğinde nazlı nazlı sallandığını gördü. Portakal ağaçlarına bir mucizeye bakar gibi baktı. Nasıl o müthiş kokuyu yayabiliyorlardı? Yasemin kokusundan bile daha kışkırtıcıydı. Bahçeyi dolaşırken evin yan tarafında bir tavuk kümesi keşfetti. Çocuk gibi sevindi. Sıcak yumurtaları topladı, mutfakta kahvaltı hazırlamaya girişti. Çay yaptı, yumurtaları pişirdi ve bahçedeki masaya çok güzel bir kahvaltı sofrası kurdu. İlk uyanan büyükelçiydi. Mahmur gözleriyle Meryem'i ayakta ve seher yeli gibi terü taze görünce "Oo!" dedi. Beyaz elbisesiyle bambaşka bir kız olmuştu. Sonra gözü kahvaltı sofrasına takıldı. Bir kez daha "Oo!" dedi. "Bakıyorum her şeyin yerini bulmuşsun." "Bulurum," dedi Meryem. Sonra demlikten ince belli cam bardaklara çay doldurdu. "Kahvaltı ederken deniz mi tuttu seni?" diye sordu büyükelçi. Meryem "Herhalde," dedi. "Daha önce hiç tekneye binmiş miydin?" "Hayır. Bizim Van Gölü'nde bir iki kere kayağa binmiştim ama bunun gibi değildi." "Beni de deniz tutar. Bu yüzden evi ve bahçeyi bırakıp da denize çıkmam." Meryem etrafına hayran hayran bakarak "Ama burası çok güzel," dedi. "Bugüne kadar gördüğüm en güzel yer. Cennet gibi." Biraz sonra Cemal geldi. Kıza kaçamak bir bakış fırlatarak masaya oturdu. Arkasından da profesör indi. Meryem'in iyileşmiş olmasına aşırı sevindiği belliydi. Kıza dokunmuyor ama her haliyle ona sarılmak istediğini belli ediyordu. Meryem gözüyle elbisesini işaret ederek "Teşekkür ederim," dedi. "Çok yakışmış," dedi profesör. Köydeki sergiden satın aldığı, yerel tezgahlarda dokunmuş incecik pamuklu kumaş, hafif sabah rüzgarında bir gelinlik gibi salınıyordu. İki gün böyle mutluluk içinde geçti. Kimse kimseye karışmıyor, gündüzleri büyükelçi odasında kitap okuyor, profesör köye gidip kahveye oturuyor. Meryem, büyükelçinin dikmiş olduğu fesleğen, nane, domates ve maydanozları çapalıyor, su veriyor, Cemal de kah iskelede balık tutuyor, kah köye gidiyordu. Büyükelçi evde balık kızartılmasını yasakladığı için 3 gün koktuğunu söylüyordu. Cemal tuttuğu balıkları eve getiremiyor ve ağızlarından iğneyi çıkarıp tekrar denize salıyordu. Ama bu durum onun akşama kadar balık tutmasına engel değildi. Kaç balık tuttuğunu hesaplamak yetiyordu ona. İskelede geçirdiği uzun saatler boyunca ne yapacağını da kara kara düşünüp duruyordu. 5 kuruşu yoktu. İşi gücü, evi barkı da yoktu. Bu evdeki hayatın nasıl olsa sonu gelecekti. Memlekete mi dönmeliydi, yoksa Selahattin'in bir akşam söz ettiği gibi İstanbul'a gidip bir bankada bekçi olarak mı çalışmalıydı? Selahattin, yanında kız olmasa iş bulmanın çok kolay olacağını söylemişti. Bütün bankalar ve bütün şirketler Güneydoğu'da çarpışmış komandolara çok para veriyorlarmış. Ya koruma ya bekçi olarak çalıştırıyorlarmış. Şimdi kızı burada bıraksa ve İstanbul'a gitse iyi olmaz mıydı? Ama adamlar kızı kabul ederler miydi bakalım? Bu düşüncelere daldığı günlerden birinde hayretle fark etti ki artık Emine'yi aklına getirmiyor ve ona kavuşma hayalleri kurmuyor. Ama bu keşif nedense onu rahatsız etmedi. Akşam olunca hep birlikte yemek yiyorlardı ve sonra sıra profesör ile büyükelçinin buzluktan çıkardıkları viskilere geliyordu. Meryem'in ve Cemal'in anlamadığı sözler kullanarak saatlerce konuşuyorlar ve ancak sabaha karşı yatıyorlardı. Yemekleri bazen Meryem, bazen profesör, çoğunlukla da ev sahibi yapıyordu. Sık sık makarna haşlıyorlardı. Büyükelçi makarnanın üstüne köylülerin ürettiği zeytinyağından döküyor, sonra da bahçeden kopardığı fesleğenleri doğruyordu. Bir akşam yemek hazırlığı sırasında ilginç bir şey oldu. Büyükelçi tam makarna tenceresini ateşe oturtmuştu ki birden tüp bitti. "Tüh," dedi adam, "hay aksi, bu saatte köyden tüp alıp gelmek olacak iş mi? Hem dükkan kapanmıştır." "Adamı bulup açtırmak lazım." Meryem hemen çözümü buldu ve "Teknede tüp var ya," dedi. Büyükelçi kızın yüzüne şaşkınlıkla baktı. Cemal telaşla ayağa kalktı. "Ben alıp geleyim," diyerek bahçeye doğru yürüdü. Ama Meryem, "Tüpü söküp buraya getirmeye ne gerek var," dedi. "Tencereyi oraya götürür, 2 dakikada pişirip geliriz." Bunun üzerine Cemal müthiş bozuldu. Tüpü getirmek daha kolay dedi. Sonra da lazım olur, çay falan yapılır. Kızla oğlan birbirlerine düşman gibi baktılar. Sonra ikisi de büyükelçinin kararını bekler gibi bakışlarını ona çevirdiler. Sanki adam bir sınav verecekti. Tuhaf bir gerginlik oldu. Ev sahibi teknede pişsin derse kız, tüpü getirirsin derse oğlan zafer kazanacaktı ama ikisini de söylemedi. Hadi bugün dışarıda yiyelim dedi. Tüpü falan bırakın. Biraz ileride Güneydoğulu bir aile var. Yeni geldiler. Gözleme yapıyorlar. Gidip gözleme yiyelim. Böylece gerilim gevşedi. Dışarı çıktılar. Kumlu yoldan köye doğru yürümeye başladılar. Bir tentenin altında çıplak ampulleriyle göze çarpan gözlemeci köye çok yakındı. Güneydoğu'dan göç eden bir aile yamaca doğru harap, kullanılmayan bir evi onarıp oturmuş, önüne de bir tente gerip birkaç basit masa sandalye koyarak gözleme yapmaya başlamıştı. Yaşlıca, başı beyaz temiz tülbentle bağlı kadının bahçenin köşesindeki sacın arkasına oturarak yaptığı gözlemeler özellikle turistlerin çok hoşuna gidiyordu. Ege ve Akdeniz kıyısında binlercesi görülen gözlemecilerden biriydi. Ailenin anası elinde oklavayla gözleme hamuru açıyor, sonra saçta pişiriyor, iki genç oğlan servis yapıyor, pos bıyıklı baba da kasada oturuyordu. Meryem saca yapıştırılan yufka kokusunu alır almaz kendisini çok tuhaf hissetti. Çocukluğunun ekmek yapılan günlerine, arasına tereyağı konularak muska biçiminde katlanan çoban böreği lezzetine savrulmuştu. Zaten adımını attığı andan itibaren burada onu heyecanlandıran bir şeyler olduğunun farkına varmıştı. Denizin dalgalarını dinleyerek yemeklerini yediler. Daha onlar yaklaşırken büyükelçinin huyunu bilen baba oğluna hemen radyoyu kapat demişti. Adam çok kızıyor. Meryem bir ara profesör ile büyükelçinin sonu gelmez konuşmalarına kulak kabarttı. Profesör, peki savaşlar, kırımlar da mı oyun sizce diye soruyordu. Evet, hepsi bir oyun. Kitle katliamları, dünya savaşları, atom. Kozmos açısından bakarsanız tabii ki bir oyun, çocuk oyunu. Hatta o bile değil. Geçenlerde Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren Kardak krizini hatırlayın mesela. Eğer işe iki tarafın orduları açısından bakarsanız savaş mantıklı geliyor. Ama bir de o ıssız adada yaşamakta olan keçilerin açısından bakın. Gümbürdeyen hücum botlarla, denize salınan mazotlarla binlerce yıllık sükuneti bozan adamlar geliyor. Ellerindeki mavi bezi oraya buraya dikip duruyorlar. Sonra yine gümbürtülü motorlarla başka adamlar geliyor. Onlar da mavi bezi söküp yerine kırmızı bez dikip gidiyorlar. Bütün bunlar bir oyun değil de ne? İnsanlar memeli hayvan türüne giriyor ama kendilerini başka bir şey yapmaya çalışıyorlar. Oysa hiçbir hayvan biyolojik kurallarının dışında yaşayamaz. Eşek, eşek gibi yaşamalı. Kaplan, kaplan gibi, yılan, yılan gibi, insan da insan gibi. Ama insanoğlu kendisinde başka güçler vehmediyor. Değişmeye, başka bir şey olmaya, doğasını zorlamaya çalışıyor. İşte mutsuzluğun ve savaşların kaynağı bu. Kısacası azizim, insan insan olarak yaşamalı, eşek eşek olarak. Profesör bir seferinde kendisinin de keçilerin bakış açısını düşündüğünü hatırladı ama bunu büyükelçiye söylemedi. Adamın her söylediğine bir kulp takmak tatsız oluyordu. Sinirli bir edayla sözlerini bitiren büyükelçi Cemal ile Meryem'e "Dediklerimi anlıyor musunuz?" diye sordu. Cemal "Bir eşek eşek gibi yaşamalı" diye tekrar etti. Profesör "Meryem her şeyi anlar" dedi. "Bütün dediklerinizi anlar." Cemal öne arkaya sallanıyor ve "Anlarmış. Her şeyi anlarmış" gibi bir şeyler mırıldanıyordu. Bunun üzerine büyükelçi "Hadi bir oyun oynayalım" dedi. "Madem ki çok zekisiniz, yarına kadar şu bilmecenin cevabını verin." Profesör oyun düşkünü büyükelçiye "Şimdi bunun zamanı mı?" der gibi bir sıkıntıyla baktı. Büyükelçi "Hiç öyle bakmayın azizim" dedi. "Siz de cevap vereceksiniz, mecbursunuz." 8. kaset, 2. yüzün sonu.